Ayrım 14, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 151. 31. Bölüm. Aleksandra Vladimirovna ikisi kızlarından, biri de torunu Vera'dan olmak üzere bir günde 3 mektup aldı. Daha mektupları açmadan kimden geldiğini üzerindeki yazıdan anlayan Aleksandra Vladimirovna, mektupların içinde neşeli haberler olmadığını biliyordu. Uzun yılların kazandırdığı deneyim annelere sevinçleri paylaşmak için mektup yazılmadığını söylüyordu. Üçü de yan gelmeyi istiyorlardı. Lyudmila Moskova'ya, Jenya Kuybişev'e, Vera Leninsk'e. Bu çağrılar da Aleksandra Vladimirovna'ya kızlarının ve torununun zor günler geçirdiklerini doğruluyordu. Vera babasından söz ediyordu. Partide ve memuriyette başına gelen tatsızlıklar onu yiyip bitirmişti. Halk komiserliğinin çağrısı üzerine gittiği Kuybişev'den Leninsk'e birkaç gün önce dönmüştü. Vera bu yolculuğun babasını çarpışmalar sırasında Stalingrad Elektrik Santralı'ndaki çalışmasından daha çok yorduğunu yazıyordu. Stepan Fyodorovich'in Kuybişev'deki davası da hallolmamış, geri dönmesini ve santralın yenilenmesi için çalışmasını emretmişlerdi. Ancak elektrik santralları halk komiserliği sisteminde kalıp kalmayacağının belli olmadığı konusunda da uyarmışlardı. Vera babasıyla birlikte Leninsk'ten Stalingrad'a taşınmaya hazırlanıyordu. Almanlar artık ateş etmiyorlardı. Kent merkezi henüz kurtarılmamıştı. Kente giden insanlar Aleksandra Vladimirovna'nın oturduğu evden geriye sadece çatısı çökmüş taş duvarlar kaldığını söylüyorlardı. Spiridonov'un Stalingrad santralındaki müdür lojmanı ise sağlam kalmış, yalnızca sıvaları dökülmüş ve camları patlamıştı. Stepan Fyodorovich Vera ve oğlu bu lojmana yerleşeceklerdi. Vera oğlunu anlatıyordu mektupta. Küçücük bir kızın, torunu Vera'nın böyle bir yetişkin gibi, koskoca bir kadın gibi bebeğinin midesindeki rahatsızlıklar, isilik olması, uykusuzluğu, metabolizmasının bozulması hakkında yazdıklarını okumak Aleksandra Vladimirovna'nın garibine gidiyordu. Vera'nın bütün bunları kocasına, annesine yazması gerekirdi. Oysa o büyük annesine yazıyordu. Ne kocası ne de annesi vardı. Vera Andreev'le, Andreev'in gelini Natasha'yla, Stepan Fyodorovich'in Kuybişev'de görüştüğü Jenya teyzesiyle ilgili şeyler yazıyordu. Kendisinden söz etmiyordu. Sanki onun yaşamı Aleksandra Vladimirovna için ilginç değildi. Son sayfanın kenarına ise şunları yazmıştı. Büyük anne, Stalingrad santralindeki lojman büyük, hepimize yeter, yalvarırım gel. Vera'nın mektupta yazmadıkları işte bu beklenmedik çığlık da saklıydı. Lyudmila'nın mektubu kısaydı, şöyle yazıyordu. Yaşamımda bir anlam görmüyorum. Tolya yok, Vitya ve Nadia için gerekli değilim. Bensiz de yaşarlar. Lyudmila Nikolayevna annesine hiçbir zaman böyle mektuplar yazmazdı. Aleksandra Vladimirovna kızının kocasıyla ilişkilerinin ciddi şekilde bozulduğunu anladı. Annesini Moskova'ya çağıran Lyudmila şunları yazıyordu. Vitya'nın başında hep bir takım dertler vardır ama yaşadıklarını benden daha çok seninle konuşmayı sever. Daha sonra şöyle bir tümce vardı. Nadia içine kapandı. Benimle yaşadıklarını paylaşmıyor. Ailemizde böyle bir tarz oluştu. Jenya'nın mektubundan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bir takım büyük karışıklıklar ve felaketler üzerine imalardan oluşan bir mektuptu. Annesinden Kuybişev'e gelmesini rica ediyor ve bir yandan da acilen Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu yazıyordu. Jenya annesine Limonov'dan, onun Aleksandra Vladimirovna için övücü konuşmalar yaptığından söz ediyordu. Aleksandra Vladimirovna'nın Limonov'la görüşmesinin hoş bir şey olacağını, onun zeki, ilginç bir adam olduğunu yazıyordu. Fakat aynı mektupta Limonov'un Semerkand'a gittiği belirtiliyordu. Aleksandra Vladimirovna'nın Kuybişev'e gittikten sonra Limonov'la nasıl görüşebileceği hiç anlaşılmıyordu. Anlaşılan tek bir şey vardı. Aleksandra Vladimirovna mektubu okurken bir anne olarak benim zavallı küçük kızım diye düşündü. Mektuplar Aleksandra Vladimirovna'yı heyecanlandırmıştı. Üçü de sağlığını, odasının sıcak olup olmadığını soruyorlardı. Aleksandra Vladimirovna gençlerin anneleri için gerekli olup olmadıklarını akıllarına bile getirmediklerini anlıyordu. Ama bu şekilde endişe duymaları onu duygulandırıyordu. Onlar için gerekliydi ama farklı da olabilirdi. Neden kendisi kızlarının yardımını istemiyordu da onlar annelerinden yardım istiyorlardı? Zaten yapayalnız, yaşlı, evsiz, barksız bir kadındı. Oğlunu, kızını kaybetmişti. Seryoja ile ilgili hiç haber alamıyordu. Çalışmak ona giderek daha zor geliyor. Sürekli olarak kalbi rahatsızlanıyor, başı dönüyordu. Hatta fabrikanın teknik müdüründen kendisini atölyeden alıp laboratuvara vermesini rica etmişti. Bütün gün bir cihazdan öbürüne dolaşıp durmak, kontrol için örnekler almak çok zordu. İşten sonra yiyecek kuyruklarında bekliyor, eve gidip fırını yakıyor, yemek pişiriyordu. Ne kadar sert, ne kadar kısır bir yaşamdı. Kuyrukta beklemek artık o kadar zor gelmiyordu. Boş tezgahın önünde kuyruk olmaması daha kötüydü. Eve gidince yemek pişirmeyip, fırını yakmayıp, rutubetli soğuk yatağa aç bir ilaç yatması daha kötüydü. Çevresindeki herkesin yaşamı çok zordu. Leningrad'dan buraya göç etmiş bir kadın doktor, ona geçen kışı iki çocuğuyla birlikte Ufa'dan 100 kilometre uzaktaki bir köyde nasıl geçirdiğini anlatıyordu. Eskiden bir kulağa ait olan camları kırık, çatısı parçalanmış boş bir köy evinde oturuyormuş. İşe gitmek için ormandan geçerek 6 kilometre yol yürüyormuş ve bazen şafak sökerken ağaçların arasında yeşil kurt gözleri görüyormuş. Köyde yoksulluk varmış, kolhoz köylüleri isteksiz çalışıyorlarmış. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar bir şey fark etmediğini, buğdaylarının ellerinden alındığını, kolhozda buğday teslimat bakiyelerini gösteren bir listenin asılı olduğunu söylüyorlarmış. Komşu kadının kocası savaşa gitmiş, kadın 6 aç çocukla kalmış ve 6 çocuğun sadece bir çift yırtık keçe çizmesi varmış. Doktor hanım Aleksandra Vladimirovna'ya bir dişi keçi satın aldığını ve gece karlara bata çıka uzak bir tarlaya darı aşırmaya gittiğini, karın altından toplanmamış kuru ot çıkardığını anlatmıştı. Doktor hanım köyde çocuklarının kaba, kötü konuşmaları duyup küfür öğrendiklerini ve Kazan'daki okulda kadın öğretmenin ona birinci sınıf öğrencilerinin üstelik de Leningrad'da olup sarhoşlar gibi küfrettiklerini ilk kez görüyorum dediğini anlatıyordu. Aleksandra Vladimirovna daha önce Viktor Pavlovich'in kaldığı küçük odada yaşıyordu artık. Büyük odada ve bitişiğindeki öbür odada ev sahipleri, yani Şturmların gidişinden önce müştemilatta kalan evin asıl resmi kiracıları oturuyorlardı. Ev sahipleri huzursuz insanlardı. Önemsiz aile sorunları yüzünden sık sık kavga ediyorlardı. Aleksandra Vladimirovna onlara gürültü yaptıkları, kavga ettikleri için değil, evi yanmış biri olarak kendisinden küçücük bir oda karşılığında çok fazla para, ayda 200 ruble, yani maaşının 1/3'ünden fazlasını aldıkları için kızıyordu. Ona bu insanların yürekleri kontür plaktan ve tenekeden yapılmış gibi geliyordu. Tek düşündükleri yiyecek ve eşyalardı. Sabahtan akşama dek bitkisel yağdan, tuzlu etten, patatesten, satın aldıkları ve bit pazarında sattıkları pılı pırtıdan söz ediyorlardı. Geceleri fısıltıyla konuşuyorlardı. Ev sahibesi Nina Matveyevna kocasına bir fabrikada usta olan komşunun köyden bir çuval ayçiçeği çekirdeği ve yarım çuval kabuğu soyulmuş mısır getirdiğini, bugün pazarda ucuz bal olduğunu anlatıyordu. Ev sahibesi Nina Matveyevna uzun boylu, endamı yerinde, gri gözlü güzel bir kadındı. Evlenmeden önce fabrikada çalışıyor, amatör faaliyetlere katılıyor, koroda şarkı söylüyor, amatör bir tiyatro topluluğunda oynuyordu. Semyon Ivanovich askeri fabrikada çalışıyordu, demirciydi. Gençlik yıllarında bir destroyerde askerlik yapmış, yarı ağır siklette büyük okyanus filosu boks şampiyonu olmuştu. Şimdi ise resmi kiracıların bu uzak geçmişi inanılmaz görünüyordu. Semyon Ivanoviç sabahları işe gitmeden önce ördekleri besliyor, domuz yavrusu için çorba yapıyor, işten sonra mutfakta uğraşıp duruyor, darı ayıklıyor, ayakkabı tamir ediyor, bıçakları biliyor, şişeleri yıkıyor, uzak kolhozlardan un, yumurta, keçi eti getiren fabrika şoförlerini anlatıyordu. Nina Matveyevna ise kocasının sözünü keserek sayısız hastalıklarından, ünlü doktorlara sık sık yaptığı ziyaretlerden söz ediyor, fasulyeyle değiş tokuş ettiği havluyu, buraya göç etmiş bir kadından tay derisi ceket ve 5 servis tabağı satın alan komşu kadını anlatıyordu. Kötü insanlar değillerdi ama Aleksandra Vladimirovna ile bir kez olsun savaş konusunda, Stalingrad konusunda, Sovinform Büro'nun bültenleri konusunda konuşmamışlardı. Akademi tayını alan kızının gitmesinden sonra yarı aç yarı tok yaşadığı için Aleksandra Vladimirovna'ya acıyorlar ve onu küçümsüyorlardı. Şekeri yağı olmuyordu. Çay yerine boş kaynamış suyla yetiniyor, halk yemekhanesinde çorba içiyordu. Bu çorbayı domuz yavrusu bile bir keresinde beğenmeyip yememişti. Odun alamıyordu, satacak eşyası yoktu. Aleksandra Vladimirovna'nın yoksulluğu ev sahiplerini rahatsız ediyordu. Bir akşam Nina Matveyevna'nın Semyon Ivanoviç'e, "Dün yaşlı kadına bisküvi vermek zorunda kaldım, yanında yerken hoş olmuyor, aç aç oturuyor ve bakıyor" dediğini duymuştu. Gece Aleksandra Vladimirovna iyi uyuyamadı. Neden Seryoja'dan haber yoktu? Daha önce Lyudmila'nın yattığı demir karyolada yatıyordu ve gece kızının aklına gelen düşünceler ve sezgiler ona da geliyordu sanki. Ölüm insanları ne kadar kolay yok ediyordu, sağ kalanların işi ne kadar zordu. Vera'yı düşünüyordu, bebeğinin babası ya ölmüştü ya da onu unutmuştu. Stepan Fyodorovich'in canı sıkılıyor, üzüntülerin altında eziliyor, kayıplar, acılar Lyudmila ile Viktor'u birleştirmedi, yakınlaştırmadı. Akşam Aleksandra Vladimirovna Jenya'ya mektup yazdı. "Benim güzel kızım, gece ise zavallı kızcağız nasıl bir yaşam kargaşasında yaşıyor, ileride onu neler bekliyor" diye Jenya için üzüntüye kapıldı. Anya Shutrum, Sonya Levinton, Seryoja, Çehov'daki gibi, Misyus sen neredesin? Yanı başında ise ev sahipleri alçak sesle konuşuyorlardı. "Ekim kutlamasına ördeği kesmek gerekecek" dedi Semyon Ivanoviç.
"Ördeği kesmek için mi patatesle besledim ben?" dedi Nina Matveyevna. "Biliyorsun yaşlı kadın gittiğinde döşemeleri boyamak istiyorum, yoksa tahtalar çürümeye başlayacak."
Her zaman eşyalardan ve yiyeceklerden söz ediyorlardı. Yaşadıkları dünya eşyalarla doluydu. Bu dünyada insan duyguları yoktu. Sadece ve sadece masa, boya, bulgur, 30 rublelik banknot vardı. Çalışkan, namuslu insanlardı. Bütün komşular Nina'nın ve Semyon Ivanoviç'in başkasının bir kapiğine asla el uzatmayacaklarını söylüyorlardı. Ama 1921 yılında Volga boyunda hüküm süren açlık, hastanelerdeki yaralılar, gözlerini kaybetmiş mağlüller, sokaklardaki evsiz çocuklar onları ilgilendirmiyordu. Aleksandra Vladimirovna'nın şaşılacak derecede zıddıydılar. İnsanlara, ortak davaya, yabancı birinin acılarına karşı ilgisizlikleri son derece doğal bir davranıştı onlar için. Oysa Aleksandra Vladimirovna başka insanları düşünebiliyor, onlar için kaygılanabiliyor, sevinebiliyor, onun yaşamını da yakınlarının yaşamlarını da ilgilendirmeyen konularda deliye dönebiliyordu. Genel kolektifleştirme dönemi 1937 yılı, kocalarının peşinden kamplara düşen kadınların yazgısı, dağılan ailelerden öksüzler yurduna ve çocuk yuvalarına düşen çocukların yazgısı, Almanların tutsakları öldürmeleri, askeri felaketler ve başarısızlıklar. Bütün bunlar onu üzüyor, kendi ailesinde olmuş felaketler kadar huzursuz ediyordu. Bunu ona ne okuduğu güzel kitaplar, ne büyüdüğü ailenin devrimci gelenekleri, ne yaşam, ne dostları, ne de kocası öğretmişti. Sadece o böyleydi ve başka türlü olamazdı. Parası yoktu, maaşını almasına 6 gün kalmıştı. Açtı, bütün malını bir mendille bohçalayabilirdi.
Ama Stalingrad'daki evinde yanan eşyaları, mobilyaları, piyanoyu, çay takımını, kayıplara karışan kaşıkları ve çatalları kazanda yaşarken bir kez bile düşünmemişti. Yanan kitaplarına bile acımamıştı. Şu anda ona gereksinim duyan yakınlarından uzakta, kontrplak yaşamları kendisi için son derece yabancı olan insanlarla aynı çatı altında yaşıyor olmasında garip bir şey vardı. Akrabalarından mektup aldıktan 3 gün sonra Karimov, Aleksandra Vladimirovna'yı ziyarete geldi. Karimov'un gelişine sevindi. Birlikte içine yaban gülü atılmış sıcak su içmeyi teklif etti. ''Moskova'dan mektup alalı çok oldu mu?'' diye sordu Karimov. 3 gün oldu.'' ''Sahi mi?'' dedi Karimov ve gülümsedi. ''Mektupların Moskova'dan bu kadar uzun zamanda gelmesi ilginç değil mi?''
''Zarfın üzerindeki damgaya bakın.'' dedi Aleksandra Vladimirovna.
Karimov zarfı incelemeye koyuldu. 9 günde gelmiş.'' dedi kaygılı bir şekilde. Sanki mektupların yavaş gelmesi onun açısından özel bir öneme sahipmiş gibi düşünceye daldı.
''Dediklerine göre sansür yüzünden böyle oluyormuş.'' dedi Aleksandra Vladimirovna. ''Sansür mektup akınıyla baş edemiyormuş.''
Karimov koyu renk güzel gözleriyle ona baktı. ''Demek hepsinin keyfi yerinde, herhangi bir tatsızlık yok.''
''Siz kötü görünüyorsunuz.'' dedi Aleksandra Vladimirovna. ''Sağlıksız bir görünüşünüz var.''
Karimov sanki bir suçlamayı reddedercesine acele acele şöyle dedi. ''Yok canım, tam tersine.'' Cephedeki olaylardan söz ettiler. ''Savaşta artık bir dönüm noktası olduğunu çocuklar bile biliyorlar.'' dedi Karimov.
''Evet, evet.'' diyerek güldü Aleksandra Vladimirovna. ''Şimdi çocuklar bile biliyor ama geçen yaz bütün akıllı adamlar Almanların kazanacağından emindiler.''
''Tek başınıza zor oluyordur herhalde.'' diye sordu Karimov birden. ''Görüyorum ki sobayı kendiniz yakıyorsunuz.'' Aleksandra Vladimirovna sanki Karimov'un sorusu çok zor bir soruymuş ve hemen yanıt verilemezmiş gibi alnını kırıştırıp düşünmeye başladı.
''Ahmet Usmanoviç, soba yakmak benim için zor mu oluyor?'' diye sormaya mı geldiniz?''
Karimov birkaç kez başını salladı, sonra masanın üstüne duran ellerine dikkatle bakarak uzun bir süre konuşmadı. ''Geçtiğimiz günlerde beni malum yere çağırdılar. Şu bizim buluşmalarımızla ve sohbetlerimizle ilgili sorular sordular.''
''Neden susuyorsunuz? Neden sobadan söz ediyorsunuz?''
Karimov Aleksandra Vladimirovna'nın bakışlarını yakaladı ve ''Kuşkusuz savaştan, politikadan konuştuğumuzu inkar edemedim. 4 yetişkin adamın sırf sinemadan söz ettiklerini söylemek gülünç olurdu.'' ''Elbette ne konuşursak konuşalım, Sovyet yurtseverleri olarak konuştuğumuzu söyledim. Hepimiz de halkın, partinin ve Stalin yoldaşın yönetimi altında zaferi kazanacağı görüşündeydik.'' dedim. ''Soruların düşmanca sorular olmadığını söylemeliyim size. Ancak birkaç gün geçtikten sonra kaygılanmaya başladım. Gözüme uyku girmiyordu. Bana sanki Pavlovich'e bir şey olmuş gibi gelmeye başlamıştı. Burada ise Madyarov'un başına gelenler de garipti. Madyarov 10 günlüğüne Kuybişev ve Pedagoji Enstitüsü'ne gitmişti. Burada öğrenciler bekliyorlardı. Ama o ortalarda yoktu. Dekan Kuybişev'e telgraf çekti, yanıt gelmedi. Gece yatağına yatıyorsun, aklına neler neler geliyor.'' Aleksandra Vladimirovna susuyordu. Karimov alçak sesle şöyle dedi. ''Düşünsenize, bir bardak çay içerken insanlarla bir iki laf etmenin bedeli kuşku uyandırmak ve o malum yere çağrılmak oluyor.'' Aleksandra Vladimirovna susuyordu. Karimov konuşmaya davet eder gibi onun yüzüne bakıyordu. Kendisi her şeyi söylemişti artık ama Aleksandra Vladimirovna susuyordu. Karimov Aleksandra Vladimirovna'nın suskunluğuyla Karimov'un ona her şeyi söylemediğini anlatmaya çalıştığını hissediyordu.
''İşte böyle bir iş.'' dedi Karimov.
Aleksandra Vladimirovna susuyordu.
''Evet, unuttuğum bir şey daha var.'' dedi Karimov. ''Bu yoldaş, basın özgürlüğü konusunda da konuşuyor muydunuz?'' diye sordu.
Aslında böyle bir konuşma olmuştu. Evet, sonra birden Lyudmila Nikolayevna'nın kız kardeşini ve eski kocası Karimov'u tanıyıp tanımadığımı sordular.
''İkisini de hiç görmedim. Viktor Pavlovich de onlarla ilgili olarak benimle bir kez bile konuşmamıştı. Bu şekilde yanıt verdim.'' ''Bir soru daha geldi. Viktor Pavlovich Yahudilerin durumu hakkında benimle özel bir konuşma yapmış mıydı?
Ben de neden özellikle benimle diye sordum.
Biliyorsunuz siz Tatarsınız, o Yahudi diye yanıt verdiler.
Karimov paltosunu ve şapkasını giyip vedalaştıktan sonra kapıda durmuş, Lyudmila Nikolayevna'nın bir süre önce oğlunun ölümcül şekilde yaralandığı haberini veren mektubu içinden aldığı posta kutusuna parmağıyla vururken Aleksandra Vladimirovna şöyle dedi.
Garip bir şey ama Jenya'nın bununla ne ilgisi var?
Ama tabii ki ne Karimov ne de Aleksandra Vladimirovna, Kuybişev'deki Jenya'nın ve Jenya'nın cephede bulunan eski kocasının Kazan'daki çekisti neden ilgilendirdiği sorusuna yanıt veremediler. İnsanlar Aleksandra Vladimirovna'ya güvenirlerdi. O da bu türden pek çok hikaye ve itiraf duymuştu. Hikayeyi anlatanın her zaman bir şeyleri eksik söylediği duygusuna da alışmıştı. Şutrumu uyarmak gibi bir istek yoktu içinde. Bunun ona gereksiz heyecandan başka bir şey vermeyeceğini biliyordu. Sohbete katılanlardan hangisinin boş boğazlık ya da muhbirlik ettiği konusunda tahminde bulunmanın da bir anlamı yoktu. Bu kişiyi tahmin etmek zordu. Sonuçta en az kuşkulanılan kişi suçlu çıkıyordu. Oysa sık sık Devlet Savunma Bakanlığı'nda bir davanın en beklenmedik bir şekilde bir mektupta geçen herhangi bir imadan, bir espriden, komşu kadının yanında mutfakta dikkatsizce söylenmiş bir söze çıktığı durumlar oluyordu. Ama sorgu yargıcı neden birdenbire Karimova, Jenya'yı ve Nikolay Grigoryevich'i sormuştu? Yine uzun bir zaman uyuyamadı, bir şeyler yemek istiyordu. Mutfaktan yemek kokusu geliyordu. Ev sahipleri bitkisel yağda patates gözlemesi pişiriyorlardı. Metal tabakların tıkırtısı. Semyon Ivanoviç'in sakin sesi duyuluyordu. Tanrım, canı ne kadar çok yemek istiyordu. Bugün yemekhanede öğle yemeğinde nasıl tatsız, tuzsuz, bulanık bir çorba vermişlerdi. Aleksandra Vladimirovna çorbanın hepsini yememişti. Şimdi buna canı sıkılıyordu. Yemek düşüncesi diğer düşünceleri tuzla buz ediyor, birbirine karıştırıyordu. Sabah fabrikaya geldi ve bekçi kulübesinde müdürün sekreteri olan, yaşlıca, yüzünden kötülük akan, erkek suratlı kadına rastladı.
''Öğlen tatilinde bana Şaposhnikova yoldaş.'' dedi sekreter kadın.
Aleksandra Vladimirovna şaşırdı, yoksa müdür ricasını hemen yerine mi getirmişti? Aleksandra Vladimirovna içinin neden hafiflediğini anlayamadı. Fabrika bahçesinde yürüyordu. Bir anda aklına bir şey geldi ve hemen yüksek sesle ''Kazan yeter artık, evime, Stalingrad'a gideceğim.'' dedi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 162.